Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Hanımefendiler, beyefendiler, Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda, Kripto Odası'nda 15 Nisan pazartesi sabahından tüm Türkiye'ye ve dünyanın dört bir yanında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize bir kez daha günaydın. Saat 10'a kadar Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Gündem yine epey yoğun. Takdir edersiniz ki seçimlerden sonra sakinleşeceğimizi düşünürken bambaşka bir gündemin içine düşmüş bulduk kendimizi. Dün 9 günlük bayram tatilinin son günüydü. Bayramda da genel olarak konuştuğumuz şey yine ve her zaman olduğu gibi hayat pahalılığıydı. Hayat pahalılığını konuştuk. Birçok vatandaş evine tatlı alamadı. Alanlar ucuzunu bulmaya çalıştı. Türkiye'nin dört bir yanında ucuz tatlı kuyruklarını gördük. Ucuz et kuyruklarını gördük. Tatlı kuyruğunu da yaşadık. Hep birlikte onu da görmüş olduk. Peki oturup düşündük mü, neden böyle diye sorduk mu? Umarım sormuşuzdur. Hiç olmazsa bunu yapmışızdır. İnsanlar gerçekten zor durumda. Bunu anlamak için artık ekonomist olmak gerekmiyor arkadaşlar. Özellikle emekli geçinemiyor. Bayramda çok daha net bir şekilde bunu yaşadık, gördük. Şimdi önümüzde Kurban Bayramı var. Mesela emekli vatandaşlar şimdiden kara kara düşünmeye başladı bile. Sanırım en kötü Kurban Bayramı'nı yaşayacaklar diyebiliriz şu dönem için. Ekonomi gündemini önümüzdeki dakikalarda elbet konuşacağız ama bayramdan konuya girince maalesef ilk konu ekonomi oluyor. Aslında konuştuğumuz her konu ekonomiye bir şekilde bağlanmak zorunda kalıyor. Tabii 3 gündür dünyanın konuştuğu bir konu da İran'ın İsrail'e yaptığı misilleme saldırısı. Zaten bunun geleceğini hep birlikte biliyorduk. Sadece zamanı belli değildi. Kripto Odası programı başladı. Siz de yayına katılmak isterseniz şayet, Kripto Odası'na yazmak isterseniz Kafa Radyo WhatsApp hattından mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizin de yayına ortak olmanızı isterim arkadaşlar. 532 172 52 32 Kafa Radyo WhatsApp hattından programa yazabilirsiniz. Şimdi şöyle hızlıca bir gündeme bakalım. İran, İsrail'de neler oldu? İran'dan bir açıklama var. Saldırı gerekli ve orantılıydı diye bir açıklama var. Biliyorsunuz İran'la sosyal medyada epey dalga geçildi. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu toplandı. Güç kullanımı içeren misilleme hukuken yasak diye bir açıklama geldi. Aynı zamanda Gazze'de acil ateşkes sağlanmalı diye bir açıklama geldi. Bu sanki yeni şu anda duyulmuş bir bilgi gibi gelmesin size. Aslında Birleşmiş Milletler savaşın, daha doğrusu savaş denmez buna, çatışmanın başından beri bu tarz açıklamaları zaten yapıyor. Diyor ki işte bu kabul edilemez, bu artık sonlandırılmalı, ateşkes şart. Ama hiç ateşkesin gerçekleştiğini göremedik. Esir takası olayı var. Esir takasında taraflar birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Bunu da görüyoruz. Burada da tabii işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor zamanı geldiğinde. Yapacak da bu konuda bir şey olmadığını açıklamalardan görüyoruz. Hep böyle sakinleştirici, işte etliye sütlüye bulaşmayan açıklamalar görüyoruz. Yine nispeten Türkiye bu konuda biraz daha diğer ülkelerden sert tepkiler veriyor. Tabii ticaret, İsrail'le ticaret olayı da konuşuldu zamanın birinde. Kesinlikle katiyen ticaret yok deniyorken birden aslında ticaretin olduğu ortaya çıktı. Bunu tabii söylerken de çok rahattı herkes. Ticaret yok derken de çok rahatlardı. Ticaret var derken de ve bunları yavaş yavaş azaltıyoruz derken de çok rahatlardı. Şimdi İran-İsrail gerilimine bakalım. İran ve İsrail cephesinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Saldırı sonrası İsrail'i uyaran İran, misilleme yapılması durumunda yaptığı saldırıdan çok daha ağır yanıt vereceğini açıkladı. İsrail tarafındansa savaş kabinesi saldırı sonrası ikinci kez toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İran'a bizim belirlediğimiz zaman diliminde karşılık vereceğiz dedi. Tabii dün de yapılan açıklamalar vardı. Son anda vazgeçildiği, İran'a misilleme saldırısından son anda vazgeçildiği ifade edildi. Bu da tabii sadece bir iddia. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ise İsrail'in olası saldırısını desteklemeyeceğini açıkladı. Bu anlamda aslında Amerika'nın görüşü önemliydi. Ya yani çünkü burada bu tarz durumlarda herkes birden sessizleşip Amerika'nın nasıl tepki vereceğini bir ölçüp tartmak istiyorlar. Tabii Amerika'da İsrail'in olası saldırısını desteklemeyeceğini açıklayınca birden her şey, işin rengi değişti. İsrail ordusuysa olası saldırılara karşı hala üst düzey alarmda olduklarını belirtti. Bu arada İran'ın İsrail'e saldırısı yaklaşık 1 milyar dolara İsrail'e patlamış. Bunu da İsrail tarafı açıkladı. İsrail basınında yer alan başka habere göre de İsrail Savaş Kabinesi'nin saldırının ardından İran'a verilecek karşılık konusunda karara varamadığı aktarıldı. Yani aslında Savaş Kabinesi toplandı ve bu Savaş Kabinesi ortak bir karar alamadı. Dolayısıyla ne oldu? Bu misilleme hareketi sanırım engellendi. Şimdi saldırıyla ilgili herkes dün Türkiye'den resmi bir açıklama bekledi. Fakat saatler sonra açıklama geldi. İran'ın dün gece İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıdan saatler sonra bir açıklama geldi. Dendi ki İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran'ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir denildi. Yani muhtemelen doğru tarafı bulmak için bir teraziye konuldu. Sonrasında kontrollü bir açıklama geldi dışişlerinden. Yani nereden bakarsanız bakın kontrollü bir açıklama bu. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefonda görüştüğü Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la İsrail-İran sorununun temelinde Gazze'deki savaşın yattığını, ateşkes gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı. Bunu hatırlatmasına gerek var mı? Onu tam olarak bilmiyoruz. Yani bu zaten Gazze değil mi asıl sorun buradaki? Elbette İran ve İsrail arasında farklı konular var. Bu konuları konuşacağız. Yani İsrail ile İran neden birbirine düşman? Düşman değil de aslında İran'la İsrail'in sürekli bir sürtüşmesi var. Bu işte İsrail bir şekilde Amerikan desteğini almaya çalışıyor. İran'da bölgede hakimiyet kurmaya çalışıyor. Bu durum tabii iki ülke hattının sürekli aslında gergin olduğunu bize gösteriyor ve gerilerek de bu şekilde devam ediyor. Orta Doğu, evet, gördüğünüz gibi epey karışık. Biz de mümkün olduğunca gerilimden uzak olmalıyız. Çünkü jeopolitik açıdan çok önemli bir noktadayız. Bölgesel bir savaş bu noktada bizi hızlı bir şekilde içine çekebilir arkadaşlar. Birçok ülkeyle sınır komşuluğumuz var biliyorsunuz. O kadar kritik bir yerdeyiz ki birçok ülkeyle, stratejik olarak önemli olan birçok ülkeyle sınır komşuluğumuz var. Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye ile biliyorsunuz kara sınırlarımız var. Bu ülkeleri düşündüğümüzde aslında olayın ne kadar karışık olduğunu çok net görebilirsiniz. Aralarında var mı %100 sorunsuz diyebileceğiniz bir ülke? İşte Güneydoğu sınırlarımız ortada zaten ne olduğu. Kuzeydoğu sorunlu, Kuzeybatı sorunlu. İran'ın son hamlesi de işin içine girince bölgesel bir savaşın Türkiye'ye nasıl bir zarar verebileceğini çok net görebiliyoruz. Şimdi burada İran'ın yıllardır bilinen siyasi hedefleri neler peki? Bunu konuşmak gerekirse yani İran burada bu bölgede bölgesel güç olmayı hedefliyor aslında. Ve İslam dünyasının lider ülkesi olmayı hedefliyor. Tabii nükleer programlarını da bir yandan geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Türkiye konusunda aslında önemli olan bir nokta var. İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerinde güvenlik, ekonomik işbirliği ve bölgesel dengeye büyük önem verdiği söylenebilir. Çünkü İran aslında bir kara devleti denilebilir. Savunması güçlü olan bir devlet. İran'la İsrail arasındaki bu karşılıklı misilleme hareketinin aslında somut mantıklı bir açıklaması yok. Yani şu yüzden bu çatışma yaşanıyor, bu yüzden bunu yaşıyoruz diyemeyiz aslında. Bunun somut bir nedeni yok. Çünkü iki devlet arasında hiçbir zaman doğrudan bir savaş olmadı. Doğrudan bir savaş yaşanmadı. Ancak iki ülke arasında gerilim ve çatışma derecesi her daim yüksek. Yani o ateş hattı son derece yüksek. Şimdi görünen gerilim nedenleri neler? İşte İsrail'in İran'ı nükleer programından dolayı endişe verici bulması, İran'ın ise İsrail'i Filistin halkına karşı yapılan işgal ve baskılar nedeniyle eleştirmesi, Filistin'e destek vermesi. Yani burada aslında tabii Filistin'e destek doğrudan Filistin'e destektir evet, ama burada başka bir konu var. O da İran'ın bu bölgede bölgesel güç olma isteği ve İslam'ın bu bölgedeki temsilcisi olma isteği. Şimdi zamanla bu gerilim artıyor, çatışmaya dönüşüyor. Peki elde kalan ne oluyor derseniz hiçbir şey. Yani hiçbir şey burada değişmiyor aslında. Şimdi dinleyici yazmış ki İran nükleer silahlarını her yıl şov yaparcasına göstermeye devam ettiği sürece bunları hep konuşuruz. Her şey bahane onlar için, savaş şahane ve bazıları için büyük bir gelir kapısı demiş. Bunların hepsi bir rayın üzerinde gidiyor gibi değil mi? Yani her şey aslında bir rayın üzerinde ilerliyor gibi denilebilir. Her şey belli bir düzeni var. İşte İran zaman zaman işte dediği gibi dinleyicinin nükleer şov yapıyor. Sonra işte Batı buna karşı çıkıyor, şiddetle karşı çıkıyor. İşte İsrail tepki gösteriyor. İşte İsrail hiçbir şekilde İran'ın bu durumuna saygı göstermiyor. İran üstüne özellikle giderek nükleer şovunu yapmaya devam ediyor. Sonrasında da ufak tefek böyle bir uçak düşüyor, düşürülüyor. Sonrasında işte çatışmalar yaşanıyor. Ama tabii bu biraz net bir hamleydi İran tarafından. Net bir hamleydi. Tabii öyle göründü ya da o şekilde söyleyelim. Yani net bir hamle derken işte İran gerçekten bunu hedeflemedi aslında. Bunu çok net bir şekilde gördük. İran İsrail'i vurayım, parçalayayım, işte İsrail dikkatini tamamen benim üzerime çeksin gibi bir derdi yoktu bu hamleyi yaparken, misilleme hamlesini yaparken. Kaldı ki zaten burada kendisi ifade etti. Yani bir bu misilleme hamlesiydi ve misilleme hamlesi de yani doğru bir şekilde sonuçlandı mı o da tabii meçhul. Yani oldu mu gerçekten? İsrail burada İran hedeflediğine ulaştı mı onu da tabii tartışmak lazım. Bence ulaşamadı. Çünkü belki de ulaşmak istemedi, bilemiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda yazarsanız ben de yayında seslendiririm. 532 172 52 32 Kafa Radyo WhatsApp hattından. Tabii açıklamalar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı hava saldırısı sonrası açıklama yaptı. Burada aslında ilginç olan bir taraf var. Ankara'dan daha hızlı bir açıklama geldi CHP'den. Tabii Ankara bu bölgedeki nabzı ilk önce bir yokladı. Sonrasında bir açıklama geldi. Yani stratejik olarak çok önemli bir noktadasınız. Her yeriniz karışık, her yeriniz karışık. İşte burada Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında burada ne kadar dahi bir adam olduğunu da konuşabiliriz. Yani her yerimiz karışık, her yer karışık. Sağımız, solumuz, doğumuz, batımız. Ama bir şekilde ayakta kalmayı başarıyoruz. Bir şekilde ayakta kalıyoruz. Şimdi Özel burada bir açıklama yaptı. Onu hemen ifade edelim. Bölgede yükselen gerilimin düşmesi için Türkiye'nin öncülük edebileceğini belirterek etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır dedi. Orta Doğu'da artık yani bu bölgede artık tansiyonu düşürmek, bu ateş çemberine sakinleştirmek mümkün mü? Onu çok bilemiyorum. Yani o çok net değil. Çünkü orada resmen binlerce kilometreden gelip oraları karıştıran ülkeler olduğu müddetçe maalesef Orta Doğu'da bu ateş çemberinde bu şekilde yaşamak zorunda Orta Doğu ya da bundan etkilenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şimdi İran basınına göre Tahran borsasında saldırı sonrasında sert bir düşüş yaşandı bu arada. Daha fazla kayıp yaşanmasının önüne geçmek için önlem alarak kesici mekanizmayı devreye aldılar. Piyasaların açılmasıyla başlayan borsadaki düşüş belli bir süre sonra tablonun kıpkırmızı olmasına sebep oldu. Borsada yaklaşık %2.3 civarında bir değer kaybı yaşandı. Diğer yandan tabii altın borsasında da düşüş gerçekleşti ve %3'lük bir değer kaybı meydana geldi. Bu durumu da konuşmak lazım çünkü bu tür hareketler emtiaların değerlerini birden yok edebiliyor. Yani burada aslında dün kripto ile alakalı, dünden önceki gün kripto ile alakalı bir haber vardı. Bitcoin çok sert bir düşüş gerçekleştirdi biliyorsunuz. Bu düşüşle birlikte birçok insan aslında bir sürü varlığını, emtiasını kaybetti. Bir de özellikle marjin işlemler açanlar birçok emtiasını birden kaybetti ve bir sürü insanın ocağına aslında incir ağacı dikildi. Bu konuda dün yayında söyledim radyodaki adamda, dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bu tamamıyla bir emtia aracı alıp yatırım yapmak gibi bir şey değil. Bu başka bir şey. Yani bu tamamen aslında bazı şeyleri iyi bilerek yapılması gereken şeyler. Kripto özellikle. Kripto borsası bu anlamda çok dikkat edilmesi gereken bir yer. Ne oluyor? Şimdi siz elinizde bir nakit var. İşte bir USDT var. Siz onu bir şekilde ne yapıyorsunuz? Bir yatırım aracına dönüştürmek istiyorsunuz. Yatırım aracına, çünkü atıyorum TL olarak elinizde kalsa çok bir şey ifade etmiyor. Sizi ihya edemiyor. İşte bir şekilde elinizde kalıyor. Faize yatırmak istemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir yatırım aracı elde etmek istiyorsunuz. Bunun için de emtia aracı olarak diyelim ki kriptoyu seçtiniz. Şimdi kriptoda şöyle bir durum var. Kripto fiyatları artarken bir orada bir insanlarda bir alım isteği uyanıyor. Alım isteğinin uyanmasıyla birlikte ne yapıyorsunuz? Yükselen bir kripto varlığa birden atlıyorsunuz, giriyorsunuz ve sonra yükseliyor ve bir düzeltmesi oluyor. Yani bir emtia aracı, yani bu dolar da, yani dolar TL bazında da değerlendirilebilir ya da altın USDT şeklinde de değerlendirilebilir. Sonsuza kadar asla yükselmez. Sonsuza kadar yükselmediği için de belli bir yerde durur ve düzeltme yapar. Yani insanlar, düşükten alan insanlar kar satışlarını yaparlar. Kar satışlarını yaparken de o emtia bir şekilde aşağı düşer. O kripto para bir şekilde aşağı düşer. Ve siz yükselirken onu satın aldığınız için, belli bir yerden sonra da çok sert düştüğü için ne yaparsınız? O düşerken satarsınız. Yani yükselirken de almıştınız. Yani komple zararda olursunuz. Lütfen arkadaşlar, bu konuda çok dikkatli olun. Özellikle kripto para borsalarına çok dikkat edin. Güvendiğiniz yerlere yatırımınızı yapın ve yükselirken hızlıca alıp düşerken de hızlıca satarak kendinizi de işte paranızı da boş yere kullanmayın. Bir sürü haber çıktı işte, yani intihar edenler oldu çünkü 1 milyon dolar gibi bir kayıp yaşayanlar da var. Ya tabii yurt dışında, ama yine de çok önemli, dikkatli olunması gereken bir yer. Tekrar ifade edelim, kripto piyasası. Tabii şimdi bu İran piyasalarındaki düşüş yaşandıktan sonra Türkiye borsasına da gözümüz çevrilmişti ki biliyorsunuz bayram tatili nedeniyle Türkiye borsası Allah'tan kapalıydı. Yoksa her şey allak bullak olurdu, emin olun. Belki İran borsasından bile daha fazla düşerdik. Çünkü bizim borsalarımız ufak bir habere bakıyorlar. Sürekli bir haber arayışında bizim borsamız. Olumsuz bir haber gördüğünde birden yerle bir olabiliyorlar. Maalesef bu tarz olaylarda emtia araçları, özellikle Türkiye'deki emtia araçları ekonomik olarak en çok etkilenenlerden bunu. Borsa. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Orta Doğu'da gerginliğin daha da artmaması için İran'la İsrail'e azami itidal çağrısı yaptı. Yani sıradan Birleşmiş Milletler açıklamaları. Bunu sürekli zaten yaşıyoruz. İtidal. Yani fiziksel net bir ifade var mı bu konuda? Tabii ki yok. İtidal. Bu bölgede aslında uzaktan bir kontrol etme süreci var ve yaşananlar var. Uzaktan binlerce kilometre önceden öteden bu bölgeyi kontrol edip bu bölgeye karıştığında da sürekli itidal. Herhangi bir şey ifade etmiyor maalesef. Şimdi bir reklam dönüşü buradayız, ayrılmayın. Hanımefendiler, beyefendiler, Kripto Odası devam ediyor. Saat 10'a kadar Türkiye ve dünya gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Ürdün de bu arada bir açıklama yaptı. Onu da ifade edelim. Bölge açısından Ürdün'ün bu açıklaması da önemli. Bölgesel bir savaşın alanı olmayacağız dedi. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, İran'ın İsrail'e saldırıları akabinde ABD Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tabii burada Amerikan Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirmeseydi nasıl bir açıklama yapardı? Onu da tabii konuşmak gerekir. Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin bölgesel bir savaşın alanı olmayacağını belirtti. Maalesef burada aslında bu bölgede ne kadar ülkeler özgür gibi gözükse de aslında işin ucu bir şekilde nereye çıkıyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkıyor. Bunu bir türlü aşamadı Orta Doğu, bir türlü beceremedi bunu Orta Doğu. Yapacak bir şey yok. Yani buradaki en ufak bir çatışmada, en ufak bir olayda Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı açıklamaya kulak kesiliyor ve sonrasında da ona göre şekil alıyorlar. Bu da tabii mevcut düzenin ne kadar sıkıntılı olduğunu bize açık açık gösteriyor. G7 dönem başkanı İtalya'nın çağrısıyla üye ülkelerin liderleri İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını tartışmak üzere video konferans görüşmesi yaptı. Video konferansın ardından yapılan yazılı açıklamada G7 liderleri olarak İran'ın İsrail'e yönelik doğrudan ve benzeri görünmemiş saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. İran, İsrail'e yüzlerce insansız hava aracı ve füze ateşledi. İsrail ortaklarının yardımıyla bu saldırıyı püskürttü ifadesi kullanıldı. İsrail'e ve halkına tam dayanışma ve desteğin ifade edildiği açıklamada İsrail'in güvenliğine yönelik kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz denildi. Burada aslında birçok şey konuşulabilir. Onlardan bir tanesi de İsrail burada Gazze'de resmen soykırım yaparken bu kadar sert açıklamalar gelmedi. Hiçbir yerden gelmedi. Fakat İran'ın bu misilleme hareketinden sonra oldukça sert açıklamalar geldi. İşte İsrail'in yanındayız mesajları geldi. Yani birden bir bakıyoruz her şey aslında onların istediği gibi giderken birden bir bakıyoruz İsrail mağdur olmuş. Yani burada İran'ın bu misilleme hamlesinden falan bahsetmiyorum aslında. Yani bu tamamıyla onunla alakalı bir şey değil. Bu tamamen işte bu ülkelerin sürekli gözdağı, İsrail üzerinden gözdağı vermesiyle alakalı. Tabi İsrail'de İran gibi devletler olmasa bunların desteğini sağlayamayacak. Bunu da çok iyi biliyor kendisi. Orada bir gerilim, orada bir çatışma yaratması İsrail'in şart ki bu bölgede, yani bu ülkelerden bu desteği alabilsin. Bunu uzun uzun tartışırız tabii de herhangi bir şey çıkar mı çıkmaz. Zaten çok net Amerikan desteği ve bu G7 ülkeleri zaten her şeyi net bir şekilde anlatmışlar. Yani çok sert bir açıklamayla işte İsrail'in güvenliğine yönelik kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz demişler. Şimdi bir başka konuda, çok önemli bir konuda, Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili durumlar. Şimdi burada gözaltına alınan, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi biliyorsunuz tutuklandı. 7 kişi serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili gelişmeleri paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç şu ifadeleri kullandı. Hemen onları ifade edelim. Ya olduğu gibi aktaralım. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda iki iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iki makine uzmanı ve bir elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır. Şimdi burada şunu ifade etmek gerekir. Detaylı olay yeri inceleme ve ön rapor. Şimdi ön rapor aslında hızlı, alelacele hazırlanmış bir rapor. Detaylı olay yeri inceleme bunun neresinde? Bunu konuşmak lazım, bu soruyu sormak lazım. Şimdi devam ediyor. Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanlarıyla şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup gözaltına alınan teleferik hattını işleten firmayla teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır denildi. Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir dedi Adalet Bakanı. Bu arada gerçekten Adalet Bakanı'nın son derece hızlı bu açıklamaları herkesi de şaşırttı. Normalde biliyorsunuz bu reaksiyonlar çok hızlı gelmez Adalet Bakanlığı'ndan, bir durur, bekler. Ne oluyor, ne bitiyor, işte bize herhangi bir etkisi var mı yok mu? Adalet Bakanı'ndan buna çok alışkın değiliz. Ya hızlı açıklamalara, özellikle bu tarz olaylarda hızlı açıklamalara çok alışkın değiliz. Bu sefer çok hızlı reaksiyon verdi kendisi. Tebrik etmek lazım. Ön rapor sonucunda hızlıca tutuklandı CHP Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz. Şimdi burada da aslında konuşmamız gereken birçok şey var değil mi? Gazeteci Murat Arel aslında olayı çok net bir şekilde özetledi. Dedi ki Arel, Çorlu tren katliamında 7 çocuk 25 canı yitirdik. Erzincan İliç'te 9 işçi, Soma maden faciasında 301 madenci, bakın Soma maden faciasında 301 madenci. Kahramanmaraş merkezi depremlerde 53.537 kişi, Karadeniz'deki selde 78 kişi yaşamını yitirdi. Bu kadar olayda bir tane AKP'li sorumlu değil miydi yani dedi Murat Arel. Sorumluluğu ve ihmali varsa tabii ki tutuklansın ama konu muhalefete dokununca mı adalet hızlı tecelli ediyor demiş dedi. Ya burada çok aslında çok net bir şey var, durum var değil mi? Mesela Çorlu tren faciasında Avrupa'da, Japonya'da görüyoruz ya, ufak bir sıkıntıda o işin en üst düzey sorumlusu direkt görevini bırakıyor. İşte ar ediyor diyelim mi buna? Ar evet. Bizde ne yazık ki hesap hep en alttaki personelden hesap soruluyor. Hep en alttaki personelden bu konularda hesap soruluyor. Çorlu tren faciasının olduğu dönemde mesela Ulaştırma Bakanı istifa etmek bir yana suçu yağmura atmıştı biliyorsunuz. Yani onca insan öldü ama Bakan Bey koltuğundan asla vazgeçmedi mesela. Yapılan işe değil de koltuğuna sahip çıkanların memleketi olduk ne yazık ki. Ne yazık ki. Yani bu ülkede bu dönemde bakın şimdi tekrar ifade etmek gerekirse. Şimdi Çorlu tren katliamında 7'si çocuk 25 canı yitirdik. Erzincan İliç'te 9 işçi, işçilerden bir tanesi bulundu. 8 işçi hala toprak altında. Soma maden faciasında 301 madenci. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53.537 kişi. Karadeniz'deki selde 78 kişi. Arkadaşlar şimdi bunca olay yaşandı bu ülkede, bunca şey yaşandı. Siz bu olaylarda sorumluluk hissedip işte evet bu olayın sorumlusu benim kardeşim deyip istifa eden birini gördünüz mü? Bir yöneticiyi gördünüz mü? Ben görmediysem bunu merak ediyorum gerçekten bu arada. Ben görmediysem çok merak ediyorum. Lütfen bana söyleyin, gösterin, bir şekilde anlatın. Yani buradaki sayılardan bunların %1'i, şimdi bu çok bizi kıskandığını düşündüğümüz Avrupa'da yaşansa, buradaki en az 20-30 yönetici şimdiden çoktan istifa etmişti. Maalesef koltuklarımıza sahip çıkıyoruz, halkımıza değil ya da bu işlere değil maalesef. Şimdi Şimdi bir de bu Çorlu tren faciasıyla alakalı CHP Tekirdağ Milletvekili Candar Yüceer'in 8 Temmuz'da gerçekleşen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren faciasına ilişkin sorusuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'dan o dönemin 2 ay sonra bir yanıt gelmiş. 2 ay sonra bakın o dönemde bir yanıt geliyor, bir soru soruyorlar. Çorlu tren faciasına ilişkin bir soru soruluyor. Yanıt 2 ay sonra geliyor. Şimdi burada dedik ya biraz önce yağmura attı suçu diye. Yanıtta ne diyor biliyor musun? Hattın işletmeye açıldığı tarihten bugüne kadar görünmeyen miktarda yağış yağdığı savunulmuş. Yani buradaki Çorlu tren faciasının aslında baş aktörü o zamana kadar hiç görülmeyen yağışlarmış. Ne güzel değil mi? Ne güzel. Ne güzel. Şimdi bu Antalya'daki teleferik kazasından sonra Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanması olayı var biliyorsunuz. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir açıklama geldi. Özel dahli olanın gözyaşına bakılmaması gerekir ama CHP'li diye de günah keçisi ilan edilmemesi gerektiğini söyledi. Özel Soma, İliç gibi facialarda kamu görevlilerinin soruşturulmadığını kaydettiği açıklamasında mevcut durumun hukuki değil siyasi olduğunu belirtti. Ayrıca Özel kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır diye ekledi. Bu kırmızı çizgimizdir dedi. Şimdi burada gerçekten bu kararın ilerleyen günlerde göreceğiz ne olduğunu. Siyasi mi yoksa gerçekten hukuki mi? Bunu göreceğiz. Bu dönemde bu arada yönetici olduğu iddiası vardı. Ama o dönemde seçime katılmak için görevinden istifa ettiği belirtiliyor. Bununla ilgili tüm kanıtların da CHP tarafından aktarıldığı da aynı şekilde anlatılıyor. Tabi ilerleyen dönemde göreceğiz bu gerçekten ne? Bu karar siyasi mi değil mi diye. Ama çok hızlı bir reaksiyon geldiği kesin. Biliyorsunuz bu ülkede Can Atalay'la alakalı bir anayasal bir sorun yaşanmıştı. Yani Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı Yargıtay uygulamamıştı. Ve bunu iki kez yapmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı iki kez Yargıtay uygulamamıştı. Ve maalesef hani Adalet Bakanı bu kadar hızlı değildi. Yani bir adalet sorunu, bir hukuk sorunu yaşanıyorken maalesef bu kadar hızlı değildi. Ama mevzu burada CHP olunca tabii bir de siyasi bir acaba sonucu var mı diye düşünülünce tabii insan ister istemez bunu düşünüyor. Şimdi teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanması ile ilgili bir açıklamada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten geldi. Muhittin Böcek dedi ki Mesut Başkanımıza uygulanan hukuki yaklaşımın ve hızın ülkede bugüne kadar yaşanan tüm benzer konularda uygulanmamış olması da ayrıca düşündürücüdür dedi. Tabii bunu da düşünüyoruz. Şimdi sürekli konuştuğumuz, Nihat'la muhabbette konuştuğumuz ve şimdi de konuşacağımız başka konu. Monaco'da ıstakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla yeni bir tartışma başlatan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı. Şimdi bir açıklama yaptı konuyla ilgili. Bursalı, ıstakoz eleştirilerinin gündem değiştirmeye yönelik çabalar olduğunu söyledi. Şimdi bu da çok enteresan bir durum. Zaten halkın gündemi açlık şu anda. Hani geçinememe değil, onu çoktan geçtik o konuyu. Halkın şu anda gündemi açlık. Hani halkın gündemi buradaki bahsettiğiniz Antalya'daki teleferik faciasıysa şayet. Zaten bunu da konuşuyoruz. Bu çok ayrı bir konu. Ama sizin konunuz çok daha farklı ve kamuoyunun ilgisini çeken bir konu. Şimdi bu aslında durumu siz yarattınız sayın vekil. Yani buradaki suç aslında bu işte ıstakoz paylaşımınızı kullanan insanlar değil ya da halk değil. Burada kamuoyu değil bunu yaratan, bunu konuşan ve buradaki gündemi değiştiren ya da ne bileyim yani bunu siz yaptınız. Yani bu insanlar açlık çekerken, insanlar yokluk çekerken, işte bayramda ne kadar zor şartlar altında insanların yaşadığını, bayramı geçirdiklerini hep birlikte konuştuk. Hem Nihat'la muhabbette hem biraz önce. Bunu siz yaptınız. İnsanlar bu durumdayken bu paylaşımı siz yaptınız. İstakoz paylaşımını yaptınız. Ve şunu söylemek istiyorum. Burada bu paylaşımı yapan karşı cenahtan biri olsaydı şimdi çok daha başka şeyler konuşuyor olurduk. Bunu da hepiniz biliyorsunuz değil mi? İşte adalet farklı işlerken aynı zamanda sosyal adalet de farklı işliyor. Bunu anlamlandırmak ve bunu anlamaya çalışmak, bir şekilde bunu insanlara anlatmaya çalışmak oldukça zor. Ülkemizde adaleti konuşurken şimdi adalet kimilerine çok hızlı, kimilerine göre yavaş. Ama şunu unutmayalım, Güçlü Mete'nin de sürekli söylediği bir şey vardır. Adalet bir gün herkese lazım olur arkadaşlar. Şimdi burada bu açıklamayı olduğu gibi paylaşmak istiyorum. Şimdi Bursalı bir açıklama yapıyor. Bu açıklamada bence oldukça bu paylaşım kadar kötü bir açıklama. Şimdi şöyle diyor. Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurt dışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur. 30 yıllık gazetecilik ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Yani buraya kadar tamam. Buradaki açıklamayı, buradaki ifadeyi burada bıraksaydı gayet iyi olabilirdi. Şimdi devam ediyor. Bakın şimdi asıl soru burada. Mensubu olmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur demiş. Şimdi bu sebepten dolayı Cumhurbaşkanı hedef mi alındı? Bunu biz mi kaçırdık? Ya burada ben bu konuyla alakalı Cumhurbaşkanı'nın hedef alındığını görmedim. Burada aslında bir suç paylaşımı mı var? Bunu da düşünmek lazım. Yani acaba bu suçu yaymaya mı çalışıyor Sayın Vekil? Şimdi asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken bunu fırsat bilip Antalya'daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum demiş. Yani insanların işi gücü yok. İnsanların hiç işi gücü yok. Yokluk yok. Her yer refah içinde, ferahlık içinde. Biz sizin ıstakoz paylaşımınızı görüyoruz ve bunu da Antalya'daki bu işte teleferik, sizin deyiminizle teleferik faciasını unutturmak için gündeme getiriyoruz. Yani yıllarca bir şekilde sessizliğimizi korumamızı sağlamaya çalıştınız. Yıllarca insanlar sessiz kaldı. Yıllarca işte bir şeylere katlanmak zorunda kaldık. İşte insanlar araçlarının, ortalama bir araçlarının MTV'sini ödeyemezken siz işte Diyanet'te yani makam aracı kavgası yaptınız. Bu arada iktidardan bahsediyorum. Tabii ki vekilden değil. İşte bir şekilde kamuda olan, bulunan, bir şekilde temas eden herkes makam aracını aldı. İçine bir çakar koydu ve yoluna devam etti. Tabii halk bu arada ek MTV'yi de ödedi. Ödemeyiz dedik, hayır dedik, böyle bir şey olamaz dedik, mümkün değil dedik. Ama ne yaptık? Tıpış tıpış ödedik. Çünkü Türk milleti için vergi çok kutsal bir şeydir. Devlete borç olmamalı Türk milletinin kafasında. Devlete borcu olduğu zaman bizim insanımız çok rahatsız olur. Dolayısıyla ne yaptık? Ödedik. Şimdi burada insanlar bu haldeyken işte bir şekilde kendilerini ifade etmeye çalışırken birden biri çıkıyor ve daha önce ismini çok duymadığımız, hani gazeteciyim demiş ama ben hanımefendiyi çok böyle iyi tanımıyordum. Bu da tabii benim ayıbım olsun. İnsanlar bu durumdayken, bayram henüz taze geçmişken işte biri çıkıp ıstakoz paylaşıyor. Biri çıkıyor Maldivler'de torunlarla diyor. Yani burada insanların da kamuoyunda istediği yere konuyu çekme özgürlüğü vardır diye düşünüyorum. Çünkü milletin asıl konusu bu, açlık. Milletin asıl konusu bu. O yüzden siz burada aslında bunu düşünürken şunu idrak etmek gerekir. Siz milletin asıl konusunu, siz milletin asıl derdini anlayamamışsınız Sayın Vekil. Yani burada Tabii ki elbette konuşacağız. Antalya'daki bu olayı elbette konuşacağız. Sonuna kadar konuşacağız. Hiç problem yok. Hatta kim hatalıysa da onu açık açık konuşacağız, söyleyeceğiz. Ve hatalı olan da hatasını çekecek, cezasını çekecek. Bunda herhangi bir problem yok. Ama bunu da konuşacağız Sayın Vekil. Bunu da sonsuza kadar konuşacağız. Çünkü bunu istediğinizi yiyebilirsiniz, istediğinizi içebilirsiniz, hiç problem değil. Lakin bunu bir vekil olarak, bizim seçtiğimiz, bizim vekilimiz olarak bunu herkesin gözüne maalesef sokamazsınız. Dediğim gibi gerçekten talihsiz bir açıklama olmuş. Kibirden kurtulamamış, halkın neden tepki verdiğini anlayamamış. Hareketin kendisinden bile çirkin bir açıklama olmuş arkadaşlar. Şimdi bir reklam dönüşü buradayız, ayrılmayın. Hanımefendiler, beyefendiler, Kripto Odası devam ediyor. Güçlü Mete'nin yokluğunda yarın Güçlü Mete yayında olacak Kripto Odası'nda. Gündemi değerlendirmeye devam edelim. Son anonsun içindeyiz. Gündem çok yoğun. Mutlaka kalan haberlerimiz olacaktır. CHP'li Gökçen'den mülakatın kaldırılması için çağrı geldi arkadaşlar. Mülakatın kaldırılması zaten epeyce konuşulan bir konuydu. Fakat bir seçim vaadi olmasına rağmen mülakat halen devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Adalet Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı ve öğretmen atamalarında mülakat sorununa ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gökçen, seçimi kaybeden AKP'nin alması gereken derslerden biri de mülakatları kaldırmaktır. Öğretmen atamasında mülakatta elenen onca başarılı genç, emeğinin karşılığını alamayacağı bir ülkede boynu bükük yaşamak istemiyor dedi. İlerleyen günlerde göreceğiz ne olacağını. Bu arada bayram tatili esnasında da tabii trafik kazaları da meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 8 gününde, yani dünle birlikte 9 günde 4998 trafik kazası meydana geldiğini, 66 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bu arada dün de bir Aydın'da bir trafik kazası meydana geldi ve 4 kişi hayatını kaybetti. Muhtemelen 70 kişinin burada öldüğünü söyleyebiliriz. 8352 kişi de yaralandı. Bunu her bayramda maalesef yaşıyoruz. Yaşamak istemiyoruz ama yaşıyoruz. Buradaki olay aslında tamamıyla yorgunluk, işte tamamıyla yanlış saatlerde yola çıkmak vesaire. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece aslında her şey olağan akışıyla devam edecek. Ama maalesef tabii olmuyor. Bu arada Diyanet'in hastane projesi var biliyorsunuz. Sınırlarını çoktan aşmış. 2015'te pilot uygulama olarak 12 hastanede 15 manevi destek görevlisiyle başlayan Diyanet'in hastanelerde manevi destek projesi 2024 itibarıyla 184 hastaneye yayılmış. Diyanet 250 manevi rehber görevlendirmiş. Burada psikologların sakıncaları olduğunu belirttiği, doktorların yanı sıra çok sayıda hasta ve hasta yakınında itiraz ettiği uygulamanın kapsamı maalesef günden güne genişliyor. Yani psikologlar sakıncalarını anlatıyor, doktorlar bunun yanlış olduğunu ifade ediyor ama hiçbir şey maalesef değişmiyor ve bu proje akıcı bir şekilde etkinliğini sürdürüyor, artarak devam ediyor buradaki manevi destek sayısı. Gerçekten sağımız solumuz, her tarafımız bilim. Psikologlar, doktorlar itiraz ediyor ama proje durmadan genişliyor. Bravo, çok iyi iş, güzel iş. Kamu kurumları ve bakanlıkların yanıt veremediği menzil cemaati sorusu var bu arada, biliyorsunuz. Elden ele gezen bir menzil cemaati sorusu var. Hepsini bunların söylemeyeceğim çünkü biraz karışık. Bu soru menzille alakalı bir soru. Diyor ki aslında soru şu. Bir saniye şuradan bakalım, bir saniye. Menzil cemaati kamuda örgütleniyor mu diye bir soru var. Soru çok basit. Bu soru 23 Şubat'ta CİMER'e iletiliyor. 23 Şubat'ta yine CİMER İçişleri Bakanlığı'na gönderiyor. 18 Mart'ta İçişleri Bakanlığı soruyu yanıtsız bırakıp Diyanet'e gönderiyor. 19 Mart'ta Diyanet İşleri Başkanlığı soruyu yanıtsız bırakıyor, İçişleri Bakanlığı'na gönderiyor. 20 Mart'ta İçişleri Bakanlığı soruyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na, merkezine yolluyor. 27 Mart'ta İçişleri Bakanlığı soruyu tekrar Diyanet'e gönderiyor. 27 Mart'ta yine Diyanet İşleri Başkanlığı soruyu geldiği gibi ikinci kez yanıtsız bırakıyor, İçişleri Bakanlığı'na iade ediyor. 28 Mart'ta İçişleri Bakanlığı soruyu üçüncü kez yanıtsız bırakıyor. Bakanlık soruyu bu sefer Adalet Bakanlığı'na gönderiyor. Ancak soru hala yanıt bulamıyor. ya bu da tabii çok enteresan bir şey. CİMER konusunda bunlar yaşanıyor. CİMER konusunda herhangi bir şey yazıyorsunuz. Mesela ben bir keresinde CİMER'de Çivril Emniyet Müdürlüğü'nde haksız yere yazıldığını düşündüğüm bir cezayı şikayet etmiştim. Beni yönlendirdikleri yer neresiydi peki? Çivril Emniyet Müdürlüğü. Ben zaten oraya şikayet ediyorum. Tabii bir yandan da İsrail Gazze'yi vurmayı sürdürüyor. Gazze'de Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze şeridine 191 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi vermiş. Bakalım hemen son 24 saatte 43 Filistinli de hayatını kaybetmiş. Böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde düzenlenen saldırılarda toplam hayatını kaybeden Filistinli sayısı 33.729'a yükselmiş. 76.371 de yaralı şu anda var. Bu arada tabii Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamada enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını da tekrar ifade ediyor. Bu arada Papua Yeni Gine'de Yeni Britanya Adası'nda 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can kaybı olmadı. Papua Yeni Gine dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Ve ülkede 23 Mart'ta 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor ve sadece 3 kişi hayatını kaybediyor. Bunu da tabii düşünmek lazım. Bu arada Fenerbahçe kadın basketbol takımı kadınlar Euroleague finalinde final ördü askı yendi ve 106-73 mağlup etti ve kadınlar Euroleague'de üst üste ikinci defa kupayı kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini. Süper Lig'in 32. haftasına bakalım. Dün Başakşehir Pendikspor'u 3-2, İstanbulspor Mersin Stadyumu'nda Hatayspor'u 3-0, Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Haftanın son maçında bugün saat 20'de Galatasaray Alanyaspor'a konuk oluyor arkadaşlar. Beşiktaş bu arada sosyal medyadan yaptığı açıklamayla teknik direktör Fernando Santos'la yolların ayrıldığını duyurdu. Takımın teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacak. Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı sahasında 90-75 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 24. galibiyetini alırken siyah beyazlı ekip parkeden 7. kez mağlup ayrıldı arkadaşlar. Serie A'da tabii yürekler ağza geldi. Gördünüz Roma maçında korkutan anlar yaşandı. Evan Endika Udinese maçında maçının 72. dakikasında kalbini tutarak yere yığıldı. 24 yaşındaki futbolcu sedye ile sahadan ayrıldı. Sonra bu maç ertelendi arkadaşlar. Bayer Leverkusen Bundesliga'da 5 hafta kala bitime Werder Bremen'i 5-0 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi. Xabi Alonso kırmızı siyahlılara tarihinin ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazandırmış oldu. Beşiktaş Handball'da Türkiye Kupası'nı 16. kez kazandı. Handball'da Erkekler Türkiye Kupası finalinde Spor Toto'yu 40-31 yenen Beşiktaş Türkiye Kupası'nı 16. kez kazandı. Arkadaşlar gündem yoğundu. Elimden geldiği kadar gündemi aktarmaya gayret ettim. Yarın Güçlü Mete Kripto Odası'nda yayında olacak. Yeniden görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın. Pazar günü radyodaki adamda görüşmek üzere.